Ayrım 3.
Sayfa 24. Son olarak Türk hukuk öğretisinde görülen 11. protokol öncesi sözleşme koruma sisteminin yargısal makamı için divan, 11. protokolle getirilen sistemin yargı organı içinse mahkeme tabirinin kullanılmasının isabetli bulunmadığına işaret edelim. Dipnot: 9 Ekim 1993 tarihli Viyana Konferansı'nda mevcut komisyon ve divanın yerine geçmek, onların işlevlerini üstlenmek ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olmak üzere tek bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmasına karar verildiği ABC Gözlü Göl AGE sayfa 319 11 no'lu protokolün yürürlüğe girmesiyle Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Divanı sona erdi ve bu iki kuruluşun yerini tek bir kuruluş, devamlı nitelikte bir mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aldı. Reisoğlu AGE sayfa 164. Böyle bir kullanımın kavram kargaşası oluşturması bir yana, sözleşmenin orijinal metinlerine de pek uygun düşmeyecek bir kullanım hatası olduğunu belirtelim. Dipnot: gerek 11 no'lu protokol öncesi, gerek 11 no'lu protokolle yenilenen sözleşme metinlerinde bu yargısal organ aynı ibarelerle Cour européenne des droits de l'homme Fransızca, European Court of Human Rights İngilizce olarak kullanılmıştır. Bir kere divan ile mahkeme hukuk terminolojisinde ayrı anlamları olan sözcükler değildir. Nitekim 11. protokol öncesi hukuk literatüründe kimi yazarlar mahkeme, kimileri ise divan deyimini kullanmışlardır. Dipnot: Batum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, Ş. Ünal, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 1997, sayfa 189, Kapani AGE sayfa 44, Çavuşoğlu AGE sayfa 66, Kaboğlu Özgürlükler Hukuku sayfa 128, Ünal Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sayfa 350, A. Mumcu İnsan Hakları, Kamu Özgürlükleri, Savaş Yayınları, Ankara 1992, sayfa 275. F. Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Divanı Raporu, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi, Cilt 4, AYM Yayınları, Ankara 1990, sayfa 255'ten 285'e. M. Turhan, İnsan haklarının korunmasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Mahkemesi kararları, Profesör Doktor İlhan Akın'a Armağan, İÜHF Yayınları, İstanbul 1999, sayfa 294, K.F. Arık, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerine bir inceleme, AÜSBF Yayınları, Ankara 1965, sayfa 66, Akıllıoğlu AGE sayfa 222, Sencer AGE sayfa 38. Belki mahkemenin eski içtihatlarıyla yeni içtihatlarından ayrımını yapmak için böyle bir yola gitmiş olacakları olasılığı üzerinde durulabilirse de, bunun da sağlam bir hukuksal argüman olmadığı izahtan varestedir. Durum böyle olunca 11. protokolle birlikte bazı yazarların protokol öncesi için divan, protokolle birlikte mahkeme deyimi ayrımına gitmelerini ne dil bilim açısından, ne hukuk mantığı açısından, ne de kendi terminolojisi bakımından açıklamakta güçlük çekmekteyiz. Dipnot: nitekim bazı yazarlar bu tarzda kullanmakla birlikte pek de isabetli olmadığını örtülü olarak ifade etmekte ve bu bağlamda bir açıklama gereğini duymaktadır. AİHS'nin önceki metninin resmi çevirisinde kur deyimi divan olarak, 11 no'lu protokolden sonraki çevirisinde ise mahkeme olarak dilimize çevrilmiştir. Biz de okuyucularımızın değişikliği daha kolaylıkla izleyebilmesi için 1 Kasım 1998'den önceki ve sonraki kuruluşları belirtmek üzere divan ve mahkeme deyimlerini kullandık. Reisoğlu AGE sayfa 165 DN 3. Yukarıda amaç ve terminolojik açıklamalarına yer verilen çalışma 4 bölüm içerisinde ele alınmıştır. Birinci bölümde çeşitli uluslararası sözleşmelerle getirilen kişisel başvuru yolları kısaca tanıtıldıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en belirgin yanları ve getirdiği koruma mekanizması hakkında kısa bilgilere yer verilmiş ve sözleşmenin getirdiği kişisel başvuru yolunun diğerlerinden benzer ve farklı yanları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde sözleşme Rationae Materiae yönünden açıklanmaya çalışılmıştır. Başka bir deyişle, kişisel başvuru yolunun hangi hak ve özgürlük ihlallerine karşı işletilebileceği konusu ele alınmıştır. Burada insan haklarına ilişkin sınıflandırmaların son derece yapay, nispi ve bir anlamda da keyfiliğe açık bulunması nedeniyle hak ve özgürlükler herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın ele alınmıştır. Elbette her bir hak ve özgürlüğün tüm yönleriyle açıklanması başlı başına bir inceleme konusu oluşturabilecek bir derinliğe sahip bulunmaktadır. Her bir hakkın çeşitli açılardan ele alınmasının çalışma konusunun sınırlarını aşması bir yana, imkansızlığı da ortadadır. Bununla birlikte sadece isimleriyle anılmalarının da doğru olmayacağı düşünülerek, makul ve ölçülü bir denge gözetilmek suretiyle korunan hakların önemli yanları hakkında bilgi verilmesi yoluna gidilmiştir. Üçüncü bölümde kişisel başvuru yolunun işletilebilmesi için sözleşmenin 34 ve 35. maddelerinde sayılan koşullar, genel ve özel koşullar başlığı altında incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise kişisel başvuru yolu usul açısından işlenmiştir. Bu bölümde öncelikle denetimi gerçekleştirecek olan AİHM'nin kurumsal ve hukuksal yapısı zorunlu olarak ortaya konulmuş ve ardından başvuruların usul ve esas açısından incelenmesine geçilmiş ve nihayet kararlarının yerine getirilmesi hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmanın sonuna sözleşme ve protokolleriyle AİHM iç tüzüğü metinlerini ve ayrıca Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanmış kişisel başvurular için gerekli doküman örneklerini koyarak okuyucunun bu konuda duyabileceği gereksinimleri de bir anlamda karşılamaya çalıştık. Mahkeme iç tüzüğünde birçok kez kapsamlı değişiklikler gerçekleştirdi. Bir kısım maddelerini metinden çıkarttı, bir kısım maddelerine yeni fıkralar ekledi. Bir kısım maddelerinde içerik değişikliklerine gitti. Oysa bugün gerek yeni yayınlarda, gerek hukuk sitelerinde yer verilen metin ilk metindir. Çalışma ekinde yer verilen metinlerden mahkeme iç tüzüğü, mevcut çevirilerden de yararlanılmak suretiyle en son değişiklikleri içeren esas metnin çevirisi olma özelliği taşımaktadır. Diğer yandan 12 ve 13 no'lu protokoller de tarafımızdan çevrilmiştir. Bunun dışında sözleşme ve diğer protokol metinleriyle kişisel başvurular için gerekli olan doküman örnekleri mahkemenin web sitesinden aynen alınmak suretiyle çalışma ekine konulmuştur. Dipnot http://www.ejhr.goe.int/notes/20guidance-applicants/notice-tour.pdf 03-03-2004 http://www.ecre.ece.int/explanatory/20notes/note-tour.pdf/0303-2004 http://www.ecre.ce.int/application/20forms/formulaire-tour.pdf/0303-2004 http://www.ecre.ce.int/convention/webconventour.pdf/0303-2004 Sözleşmenin iç hukuk düzenlerindeki yeri ve ulusal mahkemelerde uygulanması sorununa çalışma içerisinde yer verilmemiş olması bir eksiklik olarak görülebilirse de, konunun Türkiye'de hemen hemen bütün yönleriyle ve oldukça nitelikli çalışmalarla ortaya konulmuş olması karşısında tamamen tekrar niteliğini aşamayacağı nedeniyle çalışma içeriği dışında tutulması yerlenmiştir. Nihayet çalışmanın genel anlamda kişisel başvuruya özgülenmiş olması nedeniyle Türkiye ile ilgili hususlara ancak Strasbourg organlarının önüne gelen başvurularla ilgili olarak konuyla bağlantısı olduğu ölçüde göndermelerde bulunmakla sınırlı olarak yer verilmiştir. 1. Bölüm Ulusal Üstü Kişisel Başvuru Yolları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1. Birleşmiş Milletler bünyesinde insan haklarının korunması ve kişisel başvuru yolu A. Genel olarak Klasik uluslararası hukuk, esas itibariyle devleti esas alan bir anlayışa dayanmaktadır. Dolayısıyla da burada geçerli olan ilişkileri düzenleyen hukukun başlıca öznesi de devletler ve onlar tarafından meydana getirilmiş uluslararası örgütlerdir. Dipnot Sudre Droit International et Européen de Droit de l'Homme Sayfa 66 İ.D. Dağı N. Polat Demokrasi ve İnsan Hakları El Kitabı TDV Yayınları Ankara 1999 sayfa 113-114 A. Döner İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi Seçkin Yayınları Ankara 2003 sayfa 32-33 20. yüzyılın kuşkusuz birçok açıdan önemli yanından söz edilebilir. Ancak uluslararası hukuk açısından devrim niteliğinde bir özelliğinden söz edilebilir ki, o da artık uluslararası hukuk özneleri arasına kişilerin de katılmış olmasıdır. Dipnot Sudre Droit International et Européen de Droit de l'Homme sayfa 66-67 Erdoğan Küreselleşme Hukuk ve Türkiye sayfa 57 İyi Lütem Ferdin Milletler Arası Himayesi AÜHFD cilt 9 1952 sayı 12 sayfa 68'den 125'e M. Göçer Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması Seçkin Yayınları Ankara 2002 sayfa 21 E. Çelik Milletler Arası Hukuk 1. Kitap Filiz Kitabevi İstanbul 1984 sayfa 289 Sur AGM sayfa 74 Ne var ki uluslararası hukukta devletin tam bir kişiliğinden söz edilirken uluslararası örgütler ve bireylerin kişiliği sınırlı ve dolaylı bir nitelik taşımaktadır. Dipnot Sudre Droit International et Européen de Droit de l'Homme Sayfa 67-68 Çelik AGE Sayfa 284 M. Sur Uluslararası Hukuk DEÜ Yayınları İzmir 2000 Sayfa 97-98 E. Bozkurt A. Kütükçü Y. Poyraz Devletler Hukuku Gözden Geçirilmiş 3. Baskı Nobel Yayınları Ankara 2003, sayfa 165, Döner AGE, sayfa 33. İnsanın sırf insan olmasından kaynaklanan, insan onurunu temsil eden, din, dil, ırk, renk, cinsiyet gibi farklılıkları dışlayan bir kavram olarak insan haklarının uluslararası alanla buluşması ve uluslararası hukukun konusu haline alması, istisnalar bir yana bırakılırsa, ancak 20. yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru, 2. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda mümkün olabilecektir. Dipnot, J.M. Besse de Collar, Le droit de l'homme 1, Dimension nationale et internationale, Economica, Paris 1982, sayfa 77-81, Sutre, Droit international et européen des droits de l'homme, sayfa 68, M. Gülmez, İnsan haklarının uluslararası korunmasında sözleşme dışı sistemler ve Türkiye, Türkiye'de insan hakları, yayıma hazırlayan O. Çiftçi, Todaiye Yayınları, Ankara 2000, sayfa 160. Böylece insan hakları devletlerin ahlaki olarak değerlendirebilecekleri, kendi sınırları ve egemenlik alanı içerisinde diledikleri gibi belirleyebilecekleri bir alan olmaktan çıkartılacak, siyasal iktidarlara karşı evrensel bir kimlikle dile getirilecektir. Dipnot, Erdoğan, Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye, sayfa 56'dan 59'a, O. Uygun, İnsan Hakları Kuramı, İnsan Hakları, Edit O. Uygun, Cogito, YKY Yayınları, İstanbul 2000, sayfa 13, Kapani, AGE, sayfa 80. Özellikle küreselleşme olgusunun giderek yaygınlık kazanmasıyla birlikte, bazı uluslararası veya uluslarüstü normlara dayalı olarak gerektiğinde ulusal devletlere müdahale edilebilmekte, onların egemenlikleri az ya da çok çiğnenebilmektedir. Bu durum devletin toplumda otoritenin en üstün ve nihai kaynağı olduğu yönündeki düşüncenin giderek aşınmasına ve doğal olarak da mutlak egemenlik anlayışının kayıtlı ve koşullu hale gelmesine yol açacaktır. Dipnot, Erdoğan, Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye, sayfa 60-61. Artık uluslararası hukuk, devletle kendi vatandaşları arasındaki ilişkiler mekanına müdahalede bulunmakta ve bu ilişkilere uygulanmak üzere de bir takım kurallar getirmektedir. Uluslararası hukuk, devletlere kendi vatandaşlarına karşı ödev ve sorumluluklar yüklemekte ve buna uygun davranmadığı iddiasıyla ilgili olarak da kişilere uluslararası makamlar önünde denetim yolu imkanı sunmaktadır. Gelişmelere bakıldığında artık yalnızca devletlerin çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu bir devletler arası hukuk anlayışından çıkılarak, ortak ve üstün değerler adına kişilerin çıkarlarının da korunduğu bir devlet üstü hukuk alanına doğru gidildiği, bunda insan haklarının önemli bir etken olduğu açıkça görülmektedir. Dipnot, Göçer AGE, sayfa 22, M. Turhan, Değişen Egemenlik Anlayışının Hak ve Özgürlüklerin Korunmasına Etkileri ve Türk Anayasa Mahkemesi, sayfa 11, http://www.anayasa.gov.tr/anyark20/mturhan.pdf/11.09.2003, Kapani AGE, sayfa 81, Gülmez AGM, sayfa 160. Gerçekten de bugün bir devletin saygınlığında insan haklarına verdiği öneme bakılmakta, insan hakları egemen iktidarların meşruluk temelini oluşturmaktadır. Doğal olarak da hiçbir devlet günümüzde insan hakları sorunlarının kendi iç egemenliğine girdiğini ileri süremeyeceği bir aşamaya gelinmiştir. Dipnot, Besse Collar AGE, sayfa 238, Turhan Değişen Egemenlik Anlayışının, sayfa 11, M. Erdoğan, Dersimiz Özgürlük, Pınar Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 174-175. Artık devletler uluslararası alanda insan hakları normlarını kabul ettiklerini ve bunlara bağlı olduklarını ilan etmeye başlamışlardır. İnsan haklarının ihlal edildiği suçlaması artık uluslararası ilişkilerde yapılan en güçlü suçlamalar haline almıştır. Dipnot: J. Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, çeviren M. Erdoğan, L. Korkut, Yetkin Yayınları, Ankara 1995, sayfa 11. İnsan haklarının diplomatik ilişkilere konu olması ve uluslararası ilişkilerde giderek ön plana çıkması, Besekolar'ın deyimiyle gerçek bir hukuk devrimi, une véritable révolution juridique oluşturmaktadır. Dipnot: Besekolar AGE, sayfa 87. Belirtelim ki insan haklarının uluslararası alanda korunmasında 20. yüzyılın ilk yarısında başlamış olan girişimlerin de görmezlikten gelinmemesi gerekir. 18-10-1907 tarihli 12. Lahey Sözleşmesi ile kurulmuş olan Uluslararası Ganaim Müsadere Mahkemesi'ne bazı hallerde kişilerin doğrudan başvuruda bulunma imkanı tanınmıştı. Bu sözleşmenin 4 ve 5. maddeleri, gerçek kişilerin mahkemeye başvuruda bulunabilecekleri hükmüne yer vermekteydi. Mahkeme, gerçek kişilerce yapılan başvuruları, kişilerin tabiyetinde bulunduğu devletin taraf olduğu sözleşmelere, uluslararası hukuk kurallarına ve hukukun genel ilkelerine göre inceleyip karara bağlama yetkisiyle donatılmıştı. Dipnot: S.L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş, Cilt 1, AÜSBF Yayınları, 1968, sayfa 237, M.S.G. Malmaz, Ulusal Üstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 187. Ancak bu mahkemeyi kuran sözleşme yeterli sayıda devlet tarafından onaylanmaması nedeniyle yürürlüğe girememiş ve dolayısıyla da kişiye uluslararası alanda bir yargı merciğine başvuru yolunu açarak uluslararası hukukun öznesi durumuna getirme girişimi sonuçsuz kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan barış sözleşmeleriyle Karma Hakem Mahkemeleri adıyla bir mahkeme oluşturulmuş ve kişilere bu mahkemelere başvurma hakkı sağlanmıştır.